Merhaba. Şimdi bu sefer şeyi anlatacağım. Öyle niyetlendim. Felsefe yapmak için felsefe bölümünü üniversitede okumak mı gerekir? Yoksa gerekmez mi? Ki ben gerekmeyeceğini söyleyeceğim ama bir ayrım da yapacağım tabii ki. Hani felsefe yapmaktan ne kastediyoruz? Bir de bu mümkünse ki mümkün olduğunu söyleyeceğim. Bize ne fayda sağlayacak bunu yapmak? Onu anlatmak istiyorum. Çünkü güzel bir içerik bulamadım. Ben de kendim yapayım dedim her zamanki gibi. Eminim böyle az bilinen güzel içerikler vardır ki genelde felsefe ile ilgili anlatımlar nasıl diyelim? Konu konu o konunun özelinde. İçinde felsefe kullanılarak benim önceki bölümlerde de yaptığım gibi yapılır. Böyle daha sağlıklı olur. Öyle nasıl diyelim felsefeye ilişkin tasavvuru, imgeyi kafanıza kurmanıza günlere yayarak sizin kendi zihinsel gelişiminize diyeyim evriminize belki o da olur genişlemenize paralel bir şekilde ilerleyen bir sistem diyebiliriz felsefeyi öğrenmenin kendisine. Lakin bu öğreniş sistemine niye giresiniz? İşte hani ondan bahsetmek istiyorum. Bir de galiba insanlar felsefeyi seviyor her şeye rağmen. Türkiye'de nasıl diyelim? Ben felsefeyi seviyorum ama felsefe okumak istemiyorum çünkü işsiz kalınıyor. Var. Sonra felsefe bölümlerinde felsefe tarihi öğretiliyor gibi bir algı var. Bu yanlış. Felsefe tarihi öğretilmiyor. Öğretiliyor da hani lisede yaparlar ya genelde lisedeki öğretmenler felsefeden soğutur öğrenciyi. Öyle yapmıyoruz. Biz sadece konuşmayı öğreniyoruz. Felsefe bölümlerinde. Bir de şunu düşünün. Yani şimdi bilim diye dediğimiz bir alan ayrı felsefeden. Biz bunlar ayrı değilken ki hallerini öğreniyoruz büyük insanların. Mesela Platon, Aristoteles, ondan sonrakiler falan, Kant, Hegel, bunları herkes biliyor ya. Bunlar bilim adamı o dönemde de. Hani tam bilimle felsefe ayrımı olmadığı için. Dolayısıyla biz aslında dünyaya gelmiş ve muhtemelen geçmiş en büyük insanları, en zeki kesinlikle. Bu hiç tartışılacak bir şey değildir. Açıp okunursa çok açık görünür. Bu insanların yazdıkları şeyleri okuyoruz. O insanlara bakıyoruz. Dolayısıyla bu zannediyorum en ağır iş okunacak alanlardan yani. Bir kere şöyle düşüncenin sınırlarını nasıl zorlayabilirim ben acaba diye hani tabiri caizse rahat batan, götünde kurt olan insanlar bunlar. Yani sonuna kadar gidenler var. Biz ne kadar yapacağız acaba bu işe? Hani gidip Aristoteles gibi ya da Descartes gibi şey mi yapacağız? Şimdi benim önümde kalemler var tamam mı? İşte bu kalemin var olup olmadığından şüphe edebilirim falan. Hani böyle bir soru var gibi zannediliyor. Öyle değil tabii ki. Olur mu? Kalem var işte. Buradaki mesele şu. Gençken, daha tecrübesizken radikal söylemlerde bulunmayı çok seviyoruz. Dolayısıyla şüphe de çok ilgi çekici bir şey. Şüphe bir kere çok tatlı bir şey. Her zaman bir miktar araçsal şüpheciliği benimsemekte fayda vardır. Ve her zaman biraz daha esnek olmakta, yargılarımızda, hükümlerimizde fayda vardır. Akıllı, laik bir insan bunu yapmalıdır. Aslında hemen başta cevabı vermek gerekirse felsefe bunu yapmanın yolunu size öğretir. Bölümü okumadığınız takdirde. Yani günlük hayatta yargı vermeniz gereken belli bir davranış prensibine göre eylemeniz gereken fenomenlerle alakalı. Ya burada şunu kastediyorum. Bir durum oluyor. İşte ona karşı bir tutum sergilemeniz gerek. Bir taraf olmanız gerekiyor. Bu tarafsızlık olaylarını, işte herkesin fikri var filan olaylarını bir kenara bırakın. Bunlar saçma şeyler. Böyle bir şey yok dünyada. Bunlar sadece ben böyle bir çalışmaya girmek istemiyorum. ve dünyayı değiştirecek değil de var olacak cesaretim de yok. O yüzden ben böyle bir yol buldum. Bütün insanların bu yolu benimsediğini görüyoruz. İşte senin fikrin o. Bu da benim fikrim. Hadi siktirip gidelim. O zaman bu da benim fikrim. Hadi bakalım. Hani böyle bir şey olmaz değil mi? Şeylere, durumlara karşı tavır koymalıyız ortaya. Çünkü insan koyduğu tavırlarla insan olur. İnsanın özelliği bir taraf olmasıdır bir şeylere ve bu yanlış bir şey değildir, kötü bir şey değildir ve taraflar da birbirlerini kesmeleri gereken şeyler değildir. Yani o başka yerlerde olur. İnsanların içinde olmaz. Ondan sonra da şu olur. Felsefenin kendisi akıl yürütme ve argümantasyon için size imkan verir. Zihin egzersizi olmuş olur. Dolayısıyla hemen felsefenin faydaları, hani felsefe yapmak için felsefe bölümünde okumak gerekir mi sorusu aslında şuna benziyor. Sağlık için, hani sağlık amaçlı spor yapmak için BESYO okumak şart mıdır? Beden eğitimi ve spor yüksek okulu okumak şart mıdır? Değildir, değil mi? Tabii gayet evin içinde mekik çekebilirsin, dışarıda koşarsın, ne bileyim öyle şeyler yaparsın, işte vücuduna dikkat edersin. Felsefede de bunun gibi bir sistem vardır. Kendi kendine aslında insanın özünde mesela vücudumuza dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Hani gün içinde biraz hareket edersek bize iyi geliyor. Bu modern dönemlerde değil sadece antik Yunanlardan ve hatta daha öncelerinden bile bilinen bir şey. Gimnazyum diye bir şey var ve bu vücudu hareketle sağlıklı tutma üzerine bir eğitim. Antik eğitimler bu şekilde oluyor. Hatta bunun Kant'ta bile zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam izleri var. Güzel bir şey. Yani hareket etsek işte güzel beslensek falan güzel oluyor. Peki bu ilkeleri kim koyuyor? Bundan şüphe ediyor muyuz? Ya da dişlerimizi fırçalamak mesela hani ayarında olacak şekilde ya da dengeli beslenmek dediğimiz şeyi yapmak. Hani tüm gün şeker yememek mesela sadece bir hafta şekerle beslenmemek. Bunun ilkelerini kim koyuyor ya da kalenden şüphe edebilirken böyle şeylerden niye şüphe etmiyoruz? İşte bu tür düşünsel ilkeleri bize felsefe verir, akıl yürütme verir. Dolayısıyla kalemden bile şüphe edebilirim ben şu an kalemi görüp görmediğimle ilgili. Hatta kalemden şüphe ediyor oluşumun kendisiyle alakalı. Burada oluş derken şu an eylemde bulunuşumun kendisiyle ilgili de yani şüphe etmeyi eylem sayarsam bu kısmı anlamıyorsanız problem değil bu arada. Onun kendisiyle alakalı yani direkt zihin sürecimle alakalı da bir bulanıklıktan söz edebilirim. Ama bütün bu şüphenin kendisinden hani şüphe iddiasından tabiri caizse şüphe edemem. Bunu söyleyen bir tane filozof var değil mi? Herkes bunu Descartes diyebiliyor ama aslında Platon'a hatta çok çok çok daha öncesine götürmek mümkün. Nereden biliyorum? İdea kavramı bu demek zaten. Orada bir şey var ama ne var? Hadi onu arayalım. Platon'un bütün insanlığa diyeyim vurguladığı mesele bu aslında. Bu yüzden eserlerinde hep diyalog üslubuna görürsünüz Platon'un. Ve şu vardır. Karşısında her şeyi, daha doğrusu o konu neyse onu çok iyi bildiğini zanneden katı ve bilgiçlik de taslayan bir adam vardır. Bunun en güzel örneğini hatta Trasimakos olarak görürüz Devletin birinci kitabında. Biraz gergin bir adamdır ve hakikate sahipmiş gibi davranır. İşte Platon bunu çok sevmiyor. Platon diyor ki her zaman biraz esnek olsak ve münakaşaya, karşılıklı tartışmaya, argümana açık olsak, hani düşüncelerimizi ortaya koysak, bunu birlikte şekillendirsek falan diye bu üslubu vurgulayan ve bunun güzel olduğunu söyleyen bir adam Platon. Tabii kendi fikirleri de var dönemin sıkıntılarıyla ilgili ama o şu an konu değil tabii ki. Buradaki mesele de o halde felsefeyi metaforlaştıracak olursam, analoji kuracak olursam, Şöyle bir somutlaştırma yapabilirim. Bir tane kütük, kocaman. İşte kütük hayli kaba bir şey ve içinde çok nazik, çok hoş bir heykel yatıyor. Bu heykel aslında tahta tabii ki ama bizim kafamızın içinde. Yani kütük düşünün, bir tane büyük, hani şey olur ya, daha büyük bir kütük. İşte üstüne küçük odunları koyarak baltayı vurup yararız filan. O alttaki kütükten bahsediyorum. O büyük olan, yani ağaç kökü olan. onun gibi bir şey. Nedir bu? Felsefe değil. Bu şu. Bir durumla ilgili, bir konuyla ilgili ya da kendisi hakkında bir tavır sergilememiz gereken bir fenomenle ilgili, bir durum, olay, olgu, işte meseleyle ilgili. Ne diyelim ona? Ya bunun adı fenomen. Nasıl söylenecek bu? Ha, bir şey var ortada, bir mesele var. Onunla ilgili söylenmiş söz. Ağızdan çıkan ilk cümledir. O kalas, tamam, o büyük şey. Alttaki odun. Kütük. Niye böyledir? Çünkü insan zihnindeki düşünceler, tasavvurlar, işte o az önce bir ton Türkçe sözcükle karşılamaya çalıştığım fenomen ibaresi, ona ilişkin insan tasavvurları hiçbir zaman ağızdan çıkan ilk cümleyle anlaşılabilecek şeyler değildir. Tabii çok büyük çoğunlukla böyledir. Hani insani fenomenler, mesela aşk kavramı, sevgililik müessesesi ya da ne olsun, adalet, hukuk, devlet, kadın, tamam mı, eşitlik, bunlarla ilgili hatta önce somut olgular üzerinden konuşulmaya başlanır. Bir olay olur mesela. Bu olayda ideaya göre insanlar bir şeyler söylerler. Ve o somut olayda idea kendisini nasıl gösteriyor gibi şeylerden herkes kendince o şeyin, ideanın görüntüsüne, bilincine, hakikatine ulaşmaya çalışır. İşte Platon burada biraz acele etmeyin diyor. Her zaman bir esneklik payı bırakın. Bu her zaman sizin için güzel olacaktır diyor. Ama Platon'u yüzeysel olarak okursanız bunları anlamamanız çok normal. Çünkü başka bir şey söylüyor ve biraz faşistmiş gibi gelir Platon ilk başta. Ama öyle değil, tamam mı? Onu öyle yapmayın. Velhasıl. Bu ilk sözü söyledikten sonra, ilk sözümüz kütüktü ya, hani kocaman. Sonra bizim münakaşa becerimize kalmış bir şeydir bu. Karşımızdaki insan da elindeki aletle, bu bir balta olabilir, bir küçük yontma aleti olabilir. Hani Neşeli Dalgalar filminde sörf tahtası yapıyorlardı ya, ağacın içinden sörf tahtası çıkarıyorlar. Onun gibi bir şey düşünüyoruz burada. Öyle şeyler var elimizde, aletler var. Bu aletlerin adı tabii ki dil ve bağlam. Yani karşınızdaki kişiyle nasıl tanışıyorsunuz, nasıl bir iletişiminiz var, nerede konuşuyorsunuz, nasıl konuşuyorsunuz, bunların hepsi o aletleri belirliyor. O aletleri nasıl kullanacağınızı da belirliyor. Tabii sizin sözel yeteneğiniz, tasavvur yeteneğiniz ve iletişim beceriniz falan, bunların hepsi içinde. En neticesinde şunu yapıyoruz burada. O kütüğün içindeki ideaya ulaşmak istiyoruz. Daha doğrusu o kütüğün içinde bir melek heykeli olsun, tamam mı? Kanatları var böyle. Hani kiliselerin içindeki melek tasavvurlarını, o çizimleri, minyatürleri aklınıza getirin. Ya da direkt aslında tunçtan, pirinçten yapılan heykeller vardır. Bazen altından, güzel bir kilise ise böyle. Öyle bir şey var, figür var o şeyin içinde, kütüğün içinde. Ona ulaşmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Fakat kütüğün içinde melek heykeli var kanka diyemiyorsun karşındaki tarafa. Çünkü dediğim gibi melek heykelini bir idea ve ona hemen ulaşamıyoruz. Nasıl olsun bu? Karşılıklı ikinizin de kafasındaki melek heykeli hemen hemen yakın olsun birbirine. Bütün insani fenomenlerle ilgili melek heykelleri birbirine yakın olsun. Tamam mı? Bu çok önemli bir detay. Bunu açamam burada. Öteki bölümlere bakın lütfen. Biraz daha teknik bir konu olacak bu. Ama buradan devam etmem gerekirse şöyle söylüyorsun. Bak, bir fenomen var ortada. Fenomen de şu olsun. Bir tane amca düşünün. Kütüğü getirip kafanızı fırlatıyor hani. Ve sizi bir odaya kapatıyor. Diyor ki bu kütüğü işte işlemeden çıkamazsınız. İşte bu amca fenomen. Yani günlük hayatta her şey yolunda giderken bir anda kafamıza kütük geliyor. Yani kendisiyle ilgili eylemde bulunmamız gereken bir durum oluşuyor ortada. Bu da sosyal ilişkilerimizde genelde aslında ortaya çıkan bir durum. Çünkü başka insanlar yoksa aslında dünyada siz diye bir şeyden de bahsetmek mümkün değil. Bunu da açamayacağım ben şimdi burada. Onun için diğer bölümlere gitmeniz gerekiyor ya da kim okuyun? Valla Platon okuyabilirsin aslında en temelden. Ya da Kierkegaard falan okuyabilirsin. Bilmiyorum, git bir şey yok ama. Velhasıl odada arkadaşınızla birlikte oturuyorsunuz ve ya bu herif bizden ne istiyor olabilir? Ve amcanın, o fenomenin yani sizden istediği şeyi hepimiz anlayabiliyoruz, tamam mı? Çünkü hayatın bizim kafamızı fırlattığı ve odaya hapsettiği onunla kütüklerle hakkında hislerimiz diye bir şey var. Bizim doğamızdan gelen. Yani melek tasavvurunu kastediyorum burada. O öyle bir şey var. Onu çıkarmamızı istiyor bizim. Kütüğü fırlatan amca. Ve arkadaşımızla oturuyoruz. Kütüğün çevresinden takır tukur vurmaya başlıyoruz elimizdeki eşyalarla. Elbette o eşyaları geliştirmek falan gerekecek. Bir de şu, karşınızdaki insanın da nereden vurması gerektiğini diyelim. Onun eşyaları farklı olsun. Ve biz o yaşımıza gelene kadar, o odanın içine hapsedilene kadar, o fenomenin bize eziyet ettiği yere kadar şey yapıyoruz. O güne kadar işte aletleri kullanmayı öğreniyoruz. Ama herkes her aleti kullanmayı bilmiyor. Herkesin farklı sosyal becerileri var ya. Herkesin farklı yapabildiği şeyler var. Bunlar hepsi şu demek. Benim bahsettiğim anlamda bu kütüğü işlemenin farklı yollarını ve bu yolları farklı aletlerle icra etmeyi geliştirmiş bu kişi. Hepimiz böyle yapıyoruz aslında. Ama tabii hiç felsefeyi yapmayan insanlar şey yapıyor. Bu odaların içinden hiç çıkamıyor. Böyle kütüklerin içinde boğulmuşlar artık. Böyle mindfulness falan takılıyorlar artık orada. Hani böyle kişisel gelişim kitapları okuyarak yoga yapıyorlar odanın içinde. Yoga güzel bir şey bu arada ama hani aklınızı kullanmadan bu işlerin içinden çıkmanız pek mümkün değil. Öyle, hani namaz kılarak olsun, dua ederek falan. Bunlar olmaz, tamam mı? O sadece kendinizi kandırmaya yarar. Felsefe yapan insan problemlerini kendi çözecek. O güzel bir şey. Çok eğlenceli bir şey bu. Dolayısıyla çok faydalı aslında. Nasıl olacağından da bahsedeceğim bu işin. Bu kütüğün ortasına ulaşmaya çalışıyoruz. İçindeki melek figürünü ortaya çıkaracağız. Ama meleğin ne olduğunu bilmediğimizi de söyledim. Dolayısıyla ne kadar ince iş ise o fenomen, o kadar melek figürüne detay istiyor bizden amca. Kafamıza fırlatan amca ve onu gösterince bize odadan salacak. Mevzu bu. Ya bu yani aslında. Bir şey daha ekleyeyim. Bu kütüğe karşı hani davranışlarımız sadece sözel davranışlar değil. Aslında çok azı sözel ve zihinsel diyeceğim, rasyonel etkinlikten oluşan bir süreç. Oluşan mefhumlar. Peki nedir? Aslında şu, bu tabii kendi ekolüme ait fikir. Bu tamamen estetik tutuma benziyor. Yani kanka şu şekilde, şu açıdan kütüğün şurasına yapıştırmanı istiyorum elindeki şeyle. Diyeceğiniz şey aslında hani metaforun içindeki bu gerçek hayatta benim karşılamak istediğim olay, durum ya da eyleminiz sizin tartışma ya da argümantasyon değil. O da var bunun içinde ama aslında şu. Direkt varoluş. Çünkü bu demek. Var olmak şu demek aslında. Kafanıza kütük gelir, bir şekilde işin içinden çıkmaya çalışırsınız. Budur mevzu. Yoksa bütün dertleriniz, derdi de şunu kastediyorum. Fiziki ihtiyaçlarınız karşılansa çok rahat olmanız gerekiyor ama bu çağda fiziki pek çok ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Hani görece çok daha rahatız diğer çağlara göre. Ama sıkıntı yani her tarafta sıkıntı geziyor işte. Bu insan egzantrik bir varlık, garip, enteresan bir varlık. Çünkü şu yüzden var olmak isteyen bir varlık. Bunu da benim bahsettiğim anlamda, anladığım anlamda zihnini kullanarak fenomenlere ilişkin başka insanlarla mümkün olduğunca işin içinden çıkmaya çalışan bir varlık bu. İşte onu yapmanın en güzel yolu bence felsefedir. Peki din ne yapar hemen böyle bir metafor oluşturmuşken? Din şöyle yapar. Kafamıza kütük geldi ve kütüğün cinsini biliyoruz. Din şunu yapıyor. Şu kütüğe karşı şöyle davranılır. Bu kadar. Ve siz elinize gelen bütün kütüklere patır kütür dalmaya başlarsınız. Bazen olur, bazen olmaz. Ama olmadığında da şöyle olur mesela. Ölünce zaten öteki tarafta bu yaptığım kütük değer görecek. Tamam da yani odadan kurtarmıyor seni. Ya da buna insana yakışır bir yaşantı mı diyorsun ki bu konuda özgürsün diyebilirsin ama bence güzel olmadı. Ben güzel bulmuyorum. İnsanın kendi aklını kullanıp o kütüğe patır kütür dalması gerekir. Hatta şey de olsun. Eğer bu fenomeni, bu kütüğü kafamıza fırlatan amca beğenmediyse bizim melek figürümüzü, onun kafasındakine uymuyorsa o figür bize acı versin bir müddet. Yani aslında gerçeklikte karşılamak istediğim şey bu analojiyle şu. Yaptıklarımızın sonucuna katlanıyoruz ve bazen de kötü oluyor. Yanlış tercihler yapmış oluyoruz ne yazık ki ama eninde sonunda kendi aklımızı, kendi irademizi kullanarak kendi yaptığımız eylemlerimizin sonuçlarına katlanıyoruz. Tamamen biz varız orada. Her şey bize ilişkin ve bazen de güzel olmuyor. Ve bana sorarsan bu aslında güzel olan şey. Ya herhalde bu kadar söyledikten sonra şey de sana söylemek gerekiyor. Ne diyelim? Hani bu mevhum nasıl olacak? Bu mevhumu nasıl elde edeceğiz? Buna ilişkin herhalde ilk söylenmesi gereken Descartes'çe metodun benimsenmesi gerektiği. Nedir bu? Bir kere bütün bildiklerinizi bir kenara bırakıyorsunuz hemen. Bir de şey, felsefe tarihi kitaplarından okumuyorsunuz bu işleri. Hiç olmadı. Descartes'in metot üzerine konuşmasını okuyabilirsin. Orada aslında bana göre çok açık da belki çok alanla ilişkisi olmayan birisi için pek açık olmayacaktır. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu amca vardı ya, kütük fırlatan. Bizim ilişkilerle ilgili ne düşünmemiz gerekir? Sonra siyasetle ilgili ne düşünmemiz gerekir? Eğitimle ilgili ne düşünmemiz gerekir? Sürekli bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Ve bunlara ilişkin ne kadar güzel bir tasavvurumuz olursa bize sunulan imkanlar dışında biz kendimiz ne kadar bir şey yapabiliyor olsak, kendi fikirlerimiz nasıl oluyorsa, ne kadar onları şekillendirebiliyorsak o kadar keyifli oluyoruz bence. Yani şunu söylüyorum. Bir duruma karşı geleneğiniz ya da dininiz ya da başkaları ne söylüyorsa ona bir şey katmak istiyorsunuz her zaman. Tabii herkes böyle bir yapıda değil. Bazen insanlar, hatta çoğunlukla galiba, hazır bir cevap bekliyor. Bu hiç eğlenceli değil ve hiçbir şeyi çözmez. Yani zamanında bir şeyi çözdü diye onu ideal bir sistem olarak kabul edemeyiz. Geleneklerden bahsediyorum burada tabii ki. Bu çok hoş bir şey değil. Peki diğer alternatif, o şu, onunla ilgili ben bir tane daha bölüm yapacağım. Tartışmanın bunu yapmıştım galiba. Eleştirinin doğasını yaptım. Bir de tartışmanın doğasını. Yani o kütüğü işlemek nasıl bir şey? Ne düşündürmeli bize? Onunla ilgili konuşacağım bir yerde de. Fakat şimdilik herhalde şunu söylesek yerinde oluyor. Bir anlam ve önem kavramının içine doldurmak lazım. Bir de bütün dönemlerde insanın kafasına fırlatılan kütükler benzer oluyor. Ne bu mesela? İşte etik, nasıl davranmak gerekiyor başkasına karşı? Nasıl iyi insan olunur? Ne üzerine yaşıyoruz biz? Hani ölünce ne olacak gibi şeyler. Siyaset. Bizi bir toplumun içinde nasıl bir birey olmalıyız? Kendimizi zihinsel olarak bu toplumun içinde nasıl tasavvur etmeliyiz? Nasıl konumlandırmalıyız? Kendimize ilişkin tasarımız nasıl olmalı? Bundan başka karşı cinsle nasıl iletişim kurmam gerekiyor? Hani bunun gibi sorular oluyor kafamızda ve bütün dönemlerde insanlığın bu gibi şeylere verdiği cevaplar var. Bunlardan bir tanesi mesela, biz Tanrı'ya ibadet edelim. O da bizi diğer halklar içinden seçsin. Pratik bir siyasi çözüm aslında. Ya da işte şöyle şöyle evlenin. Hani sizin için o iyi. Çünkü sizi ben yarattım. Ve başka insanlar nasıl yapacak bu işi? Hani burada şu. Bir kere galiba tüm duyguları iyi dinlemek gerekiyor. Yani bunlar sonuçta bizim kendi doğamızdan gelen şeyler. Burada şunu kastediyorum. Hepimiz karşı cins olmasa bile tabii bir şeylerle üremek istiyoruz. Yani cinsel anlamda bir ihtiyacımız var. Bu da gayet doğal. Ne yapalım yani, öyle geliyor içimizden, tamam mı? Bir de ileride yapmış olmamız gereken şeyler var. Bunlarla da sorumluluklar, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz ve bunlar ileride birikerek bir şey olacak. Mesela ne kastediyorum buradan? Karın kası istiyorsan mesela 20 yaşında, 25 yaşında hani 7-8 ay öncesinden falan en iyi ihtimal böyle bir beslenme rutinine girmen ve egzersiz yapman gerekiyor. Mesela bir süreç değil mi? O konuma kendini getirmiş olman gerekiyor. Ya da aslında eğitim dediğimiz şey bu. Günümüzde bu olması gerekiyor. Nedir bu? Bir toplumun içinde önceden bir şey yapmış olması gereken biri olacaksın. Yani kendi becerilerin ne? Sen ne olman gerekiyor? İçindeki cevher ne? Onu işlemek aslında eğitim. Çok yanlış yapıyoruz şu an günümüzde ama böyle bir şey var tabii ki. Onlar ne? Hani onları bulmak, bunları başka bölümlerde anlatıyorum. Aslında bununla ilgili galiba başka bölümleri dinlemeniz gerekiyor. Buradan konuya dalış yapmak gerekirse, teknik anlamda zaten felsefe üniversite bölümü okunmadan yapılır. Nasıl olur bu? Tamamen kendi aklını kullanarak. Evet, kesinlikle böyle. Lakin her zaman biraz şüpheci, biraz yavaş, acele etmeden davranma tutumu olması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Bununla şunu kastediyorum. Önünüze kütük geliyor ve siz ne kadar aceleci, ne kadar katı biriyseniz bu kütüğün içindeki şey de ne kadar, ne diyelim ona, naif, böyle ince işçilik isteyen bir motifse siz o kadar büyük bir baltayla yukarıdan indiriyorsunuz ve amcaya bunu gösteriyorsunuz. Al bak yaptım diye. Bazen çıkarsınız. Diğer insanlardan çok daha çabuk çıkarsınız o şeyden. O amcanın sizi kapattığı hücreden. Ama bu çoğunlukla şöyle olur. Kütüğün içinden çıkması beklenen motif, figür o kadar da ince işçilik istemiyordur. Ya bir tane çırağı istiyordur mesela. Tahta parçası istiyordur amca sizden. Allah baltayı indiriyorsunuzdur. Muhtemelen oradan birkaç tane çıra çıkacak. Küçük ağaç parçası çıkacak yani. Onu amcaya gösteriyorsunuz. Aa tamam diyor. Siz de şey diyorsunuz. Aa evet ben bu işi yapıyorum. Bu metot çok iyi. Bu biraz şeye benziyor. Erkeğin, ataerkil zihninin hareketine benziyor. Ama bu çok kötü. Dünyayı falan mahvediyor bu hareket. Biraz daha yavaş, biraz daha ince işçilik isteyen bir şey insan doğası. Bence tabii ki. Böyle daha güzel oluyor sanki. Çünkü böyle yapınca paldır küldür böyle kapitalist denen sistem ortaya çıkıyor. Hani kapitalist sistem şu. Vur baltayı yukarıdan geç. Takır takır kütükleri atalım. Ama değil işte. Ya hiç güzel değil. Çok kötü. Dolayısıyla bir kere o Platon okunacak. Bir, iki, yavaş okunacak. Yavaş, her şeye karşı yavaş düşünsek, bir acele etmesek bence çok eğlenceli bir yaşantımız oluyor. Diğer bölümleri de dinlesek mesela benim. Çünkü buraya sığdıramayacağım. Ama herhalde özetlemek gerekirse felsefe yapmanın temel başlangıcı şüphe etmek olacaktır. Bu da mutlak bir şüphe değil. Bir araçsal şüphe. Metodik bir şüphe yani. Ve bundan da şunu anlıyorum. Bizim önümüze kütük geliyor. Ve biz o güne kadar hep şöyle alıştık. Bu bir kütük. Önceden şöyle bir kütük görmüştüm. Ve buna şöyle vurunca oldu. Ama değil işte. Belki o da işe yarar da yine de bir dur bak bakalım hani karşındaki insanla hiç olmadı münakaşa et. Birlikte bir ya sen bu kütükle ilgili ne biliyorsun? Nasıl oldu? Hani nasıl içinden güzel bir şey çıktı bunun? De. Daha güzel. Daha ne diyelim? İnce işçilik. Bir melek figürü çıkar içinden onun. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Hayat seni alıyor, istediği yere fırlatıyor, paldır küldür, ortalığa vuruyor seni. Ve sen bundan keyif alıyorsun. Bu çok eğlenceli. Oturuyorsun, kimle seni o hücreye kapattıysa artık şey diyorsun. O güzel, iyi, bunu şöyle işleyelim mi arkadaşlar? Tamam işleyelim. Ve o amca, fenomeni kafana fırlatan, hayat denen amca, la bu kafayı mı yemiş diyor. İşte bunda da absürdizm ama bunu açamayacağım. Yani hayatın içinde olup onunla uğraşmaktan keyif alacak noktaya gelmek. Bu eğlenceli bir şey, çok güzel bir şey. Galiba nasıl diyelim, herkesin aradığı şeye benziyor bu günümüzde. Ama bununla ilgili bu kadar konuşabiliyorum giriş seviyesinde. Yoksa mevzu çok uzayacak gibi görünüyor. Açabileceğimi sanmıyorum hiç. Dolayısıyla herhalde bu bölümü burada kapatmak makul görünüyor.